Kur'an'da kamil iman örnekleri. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi 21. Allah içinde her şeyin apaçık bir dille anlatıldığı ve eksik hiçbir konunun bırakılmadığı bir kitap göndererek imani bir olgunluğa nasıl erişebileceğimizi, nasıl düşünebileceğimizi, nasıl yaşayacağımızı ve neleri hedefleyeceğimizi bize bildirmiştir. Bunun yanında insanların bu imani olgunluğunun nasıl yaşanacağını pratik hayatta da görebilmeleri ve böylece kendilerine örnek alabilecekleri bir ahlakla karşılaşmaları için peygamberler göndermiştir. Onlara iyiliği emredip kötülükten men etmeyi farz kılarak insanlara kamil imanı yaşamada yardımcı olmalarını sağlamıştır. Ayrıca Allah, Kur'an'da geçmişte yaşamış olan peygamberlerin haberlerini aktararak sahip oldukları üstün ahlak örneklerine yer vermiştir ki, iman sahipleri görüp örnek alabilsinler. Kitabın başında da açıkladığımız gibi, insanın imanının ve Allah korkusunun önünde bir sınır konulmamıştır. Dileyen her zaman Rabbimize bir yol bulabilir. Ona herkesten çok daha fazla yakın olabilir. Bu nedenle kamil iman sahipleri için peygamberlerin ve Kur'an'da örnek gösterilen salih müminlerin imanı ve ahlakı önemli bir hedeftir. Ancak bu da onlar için son sınır değildir. Allah Kur'an'da, "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının." ayetiyle müminlerin kendilerine takvada hiçbir sınır koymamaları gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu nedenle her müminin hedefi Allah'ın en sevgili ve ona en yakın kulu olabilmektir. İşte bu bölümde böylesine şerefli ve üstün bir arayış içerisinde olan herkese Allah'ın Kur'an'da peygamberlerden ve diğer kamil iman sahiplerinden vermiş olduğu örnekleri bir kez daha hatırlatacak ve imani olgunluğu kavramanın yollarını ortaya koyacağız. Hazreti Yusuf. Kur'an'da bildirilen kıssalardan birinde Allah Hazreti Yusuf'un çocukluğundan itibaren belirli bir hikmetle tasarlanmış denemelere tabi tutulduğunu ve onun da tüm bu olaylara karşı en olgun, en teslimiyetli tavrı gösterdiğini haber verir. Şartlar her ne kadar zorlu, kurulan tuzaklar her ne kadar işlemiş gibi görünse de Hazreti Yusuf imanından, Allah'a olan bağlılığından, güveninden ve teslimiyetinden en ufak bir taviz vermemiş, aksine Allah'a daha da yakınlaşarak ona karşı tam teslimiyetli bir ahlak göstermiştir. Allah'a yakınlaşmakta yol arayanlar için Hazreti Yusuf'un yaşamında gerçekten de çok benzersiz, çok üstün iman ve ahlak örnekleri vardır. Kur'an'dan Hazreti Yusuf'a dair ilk öğrendiğimiz bilgi onun henüz küçük yaşlarda önemli bir rüya gördüğü ve babası Hazreti Yakup'un bu rüya hakkında yaptığı yoruma ilişkindir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde etmektelerken gördüm," demişti. Babası demişti ki, "Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Elbette Rabbin bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." Yusuf suresi 4-6. Babası Hazreti Yusuf'un gördüğü bu rüyanın Allah'tan bir işaret olduğunu ve onun ileride Allah katında üstün bir kimse olacağını düşünerek bu rüyayı kimseye anlatmamasını söylemiştir. Daha sonra babalarının Hazreti Yusuf'a olan düşkünlüğünün daha fazla olduğunu hisseden kardeşleri babalarının bu sevgisini kıskanarak kardeşlerine bir tuzak kurmuşlardır. Onu öldürmeye ve böylece babalarının sevgilerini kendilerine döndürmeye çalışmışlardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. Onlar şöyle demişti: "Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa ki biz birbirini pekiştiren bir topluluğuz. Gerçekte babamız açıkça bir şaşkınlık içindedir. Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size dönük kalsın. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz." İçlerinden bir sözcü dedi ki, "Eğer mutlaka bir şey yapacaksanız öldürmeyin Yusuf'u. Onu kuyunun derinliklerine bırakın da bir yolcu kafilesi alsın." Yusuf suresi 7-10. Kardeşleri Hazreti Yusuf'u bir kuyunun derinliklerine atmış ve babalarına da onun bir kurdun kaptığını söyleyerek üzerine yalandan kan sürdükleri gömleğini getirmişlerdir. Söyledikleri bu yalana rağmen Hazreti Yakup bu olayın bir düzenden ibaret olduğunu anlamış ve Allah'a sığınarak ondan yardım dilemiştir. her olayı bir kader ve hikmet üzerine yaratan Allah'ın dilemesiyle kuyunun bulunduğu yerden geçmekte olan bir yolcu kafilesi Hazreti Yusuf'u bulmuş ve onu esir olarak Mısır'da bir vezire satmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde Mısır'da yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan öğrettik. Allah emrinde galip olandır. Ancak insanların çoğu bilmezler. Erginlik çağına erişince kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Yusuf Suresi 21-22. Kendisini satın alan vezirin karısı çarpıcı bir güzelliğe sahip olan Hazreti Yusuf'a yaklaşmak istemiş ve bu isteği kabul edilmeyince Hazreti Yusuf'a iftira atarak kendisini temize çıkarmak istemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Evinde kalmakta olduğu kadın ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak "İsteklerim senin içindir, gelsene" dedi. Yusuf dedi ki, "Allah'a sığınırım. Çünkü o benim efendimdir. Yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermez." Yusuf Suresi 23. Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. Tam kapının önünde kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki, "Ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir?" Yusuf dedi ki, "Onun kendisi benden murad almak istedi." Yusuf Suresi 25-26. Onun gömleğinin arkadan çekilip yırtıldığını gördüğü zaman kocası, "Doğrusu bu sizin düzeninizden biridir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür." dedi. Yusuf, "Sen bundan yüz çevir. Sen de günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Doğrusu sen günahkarlardan oldun." Yusuf Suresi 23-29. Ancak gömleğin arkadan yırtıldığı anlaşıldığı ve Hazreti Yusuf'un suçsuzluğu çok açık bir biçimde görüldüğü halde onu zindana atmaktan vazgeçmemişlerdir. Hazreti Yusuf ise karşılaştığı tüm olaylarda olduğu gibi içinde bulunduğu durumdan Allah'a sığınmış ve kendisine bir çıkış yolu göstermesi için ona teslim olmuştur. Allah onun bu duasını kabul etmiş ve kadının hileli düzenini ondan uzaklaştırmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun onun nefsinden ben murad istedim. O ise kendini korudu. Ve andolsun eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşürülenlerden olacak. Yusuf dedi ki, "Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Onların kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara eğilim gösterir, böylece cahillerden olurum." Böylece Rabbi onun duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o iştendir, bilendir. Sonra onlar da Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Yusuf Suresi 32-35. Böylece daha nice yıllar Yusuf zindanda kaldı. Yusuf Suresi 42. Kardeşlerinin kendisine kurduğu tuzak ile başlayan ve iftira atılmasıyla devam eden bu olaylar Yusuf peygamberin uzun yıllar boyu bu zindanda kalmasıyla devam etmiştir. Ancak bu süre boyunca o bir an bile ümitsizliğe kapılmamış, Allah'tan umutla yardım dilemiş, tüm bu olayların bir hayır üzerine yaratıldığını bilmiş, sabrında ve imanında kararlılık göstermiştir. Nitekim yıllar sonra hükümdar gördüğü bir rüyanın yorumunu sorduğunda Hazreti Yusuf'u zindandan tanıyan ve onun rüyaları özel bir bilgiyle yorumladığını bilen bir kimse bu durumu hükümdara haber vermiştir. Hazreti Yusuf'tan rüyasının en doğru yorumunu öğrenen hükümdar onu çağırtmıştır. Fakat peygamber hükümdarın önce vezirin karısını ve ellerini kesen kadınları çağırtıp geçmişte yaşanan bu olayların aslını onların ağzından öğrenmesini istemiştir. Onlar da şöyle cevap vermişlerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar Allah için haşa dediler. Biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Aziz'in de karısı dedi ki, işte şu anda gerçek ortaya çıktı. Onun nefsinden ben murad almak istemiştim. O ise gerçekten doğruyu söyleyenlerdendir. Yusuf Suresi 51. Onların bu iftiralarının ardından Hazreti Yusuf ise şu açıklamayı yapmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yusuf aracıya şunu söyledi. Bu yokluğunda gerçekten kendisine ihanet etmediğimi ve gerçekten Allah'ın ihanet edenlerin hileli düzenlerini başarıya ulaştırmadığını kendisinin de bilip öğrenmesi içindi. Yine de ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir. Yusuf Suresi 52-53. Yusuf peygamberin bu sözleri onun nasıl bir imani olgunluğa ve nasıl üstün bir ahlaka sahip olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyar. O en başından beri Allah'ın yardımının mutlaka iman edenlerle ve sabredenlerle birlikte olduğunu ve kendisine ihanet edenlerin hileli düzenlerini mutlaka boşa çıkardığını bilmektedir. Allah'a duyduğu güven, kadere olan teslimiyetinden ve tevekkülünden anlaşılır. Şartlar her ne kadar aleyhine gibi görünse de aslında tüm bunların gerisinde Allah'ın yakın bir takibi olduğunu çok iyi görür. Yusuf peygamberin üstün ahlakında dikkat çeken çok önemli bir başka özellik de onun en haklı olduğu durumlarda bile nefsine arka çıkmaması, ona asla güvenmemesi ve onun Allah'ın dilemesi dışında mutlaka kötülüğü emredici bir güç olduğunu çok iyi bilmesidir. Bu ancak kamil iman sahiplerinin yaşayabildiği bir ahlaktır. Çünkü nefis şeytanın yöntemlerine sığınarak insana çok sinsice yaklaşır ve vicdanının sesini göz ardı eden kimselere yaptıklarını süslü göstererek onları kötülüğe ikna eder. Hazreti Yusuf'un nefsine karşı olan tutumu ise onun imani olgunluğunun tavırlarına bir yansımasıdır. Kuşku yok ki Allah'a böylesine güven duyan ve teslimiyet gösteren bir insanın sonu da mutlaka hayır olacaktır. Nitekim onun hayatı boyunca gösterdiği bu teslimiyete karşı Allah ona dünyada güç ve iktidar vermiştir. Ayrıca ona dünyada güzel bir yaşam vererek ve ahirette de cenneti müjdeleyerek iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayacağını, mutlaka iyiliklerinin karşılığını vereceğini müjdelemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan verdik. Öyle ki orada, Mısır'da dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasip ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. Ahiretin karşılığı ise iman edenler ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır. Yusuf Suresi 56-57. Hazreti Süleyman. Allah Hazreti Süleyman'ın samimi imanını Kur'an'da şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne güzel kuldu. Çünkü o daima Allah'a yönelip dönen biriydi. Sad Suresi 30. Hazreti Süleyman'ın Kur'an'da anlatılan en önemli özelliklerinden biri büyük bir güç, iktidar ve ihtişama sahip olmasıydı. Ona Allah katından pek çok üstün yetenekler verilmişti. Hazreti Süleyman kendisine verilen bu nimetlerden dolayı daima Allah'a şükredip dua ederek ona yönelmişti. Allah Hazreti Süleyman'ın dualarından birini Kur'an'da şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Neml Suresi 19. Hazreti Süleyman'ın samimi bir diğer duası da şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin. Sad Suresi 35. Allah bu duasına karşılık Hazreti Süleyman'a dünyada özel bir yetenek, zenginlik ve ilim konusunda bir üstünlük verdiği gibi onu ahirette de en güzel şekilde mükafatlandıracağını vaat etmiştir. Allah Kur'an'da Hazreti Süleyman için şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır. Sad Suresi 40. Hazreti Süleyman'ın böylesine üstün ve seçilmiş bir makama layık kılınması, elbette elinde bulunan maddi imkanları Allah rızası için kullanması dolayısıyladır. Bu imkanlar onun Allah'a yakınlığının daha da artmasına, Allah'ı anmasına vesile olmuştur. Nitekim onun, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten ben mal sevgisini Allah'ı zikretmekten dolayı tercih ettim, dediği bir ayette bildirilmektedir. Nimetler ve imkanlar ne kadar çok olursa olsun, bundan dolayı herhangi bir şımarıklığa kapılmamak ve böbürlenmeden yalnızca Allah'a yönelmek ancak kamil iman sahiplerine has bir ahlaktır. Allah, Hazreti Süleyman'ın bu ahlakını tüm insanlara örnek olarak bildirmiştir. Firavun'un karısı. Firavun'un karısı Mısır'da İsrailoğullarının yönetimini elinde bulunduran Firavun'la evlidir. Tarihe dünyanın gelmiş geçmiş en zalim insanlarından biri olarak geçen Firavun'un evli olduğu bu insan ondan tamamen farklı bir ahlaka sahiptir. Kur'an'da tarihin en değerli ve en salih Müslümanlarından biri olarak ismi zikredilmiştir. Allah'ın takdir ettiği kaderde bir imtihan olarak dünyanın en zalim insanlarından biriyle en iyi insanlarından biri aynı evde yaşamaktadır. Bu kıymetli insanın sahip olduğu kamil iman Kur'an'da kıyamete kadar yaşayacak olan Müslümanlara örnek verilmiştir. kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. Tahrim suresi 11. Allah'ın iman edenlere Firavun'un karısını örnek göstermesinin sebebi, bu üstün ahlaklı insanın tarihte az rastlanan bir tehlike altındayken içinde bulunduğu zor koşullara rağmen iman etmiş olmasıdır. Aynı zamanda yine cahiliye insanlarının tam aksine dünyada belki de çok az kimsenin sahip olduğu bir mülkten etkilenmeyerek güçlü bir karakterle Allah'a derin bir bağlılık göstermesidir. O dönemde Mısır halkı Firavun'un ilahi bir güce sahip olduğuna inanıyordu. Ve Firavun Mısır halkının bu inancını kullanarak halka kendisini ilah ilan etme cüretini göstermişti. İşte Firavun'un karısı da böylesine tehlikeli bir ortamda bu derece zalim bir insanla aynı evi paylaşırken Allah'a iman etmiştir. Allah'ın varlığını ve o güne kadar Mısır'a hakim olan inançların hepsinin batıl olduğunu onaylamıştır. Kuşkusuz bu, dünyada çok az insanın göze alabileceği ve ancak Allah'a gönülden ve katıksız bir bağlanmayla mümkün olabilecek bir yaşam şeklidir. Ve elbette büyük bir sabır gerektiren bir denemedir. Bu zorluktan etkilenmeden yaşayabilmek için iradeli, akılcı, kesinlikle duygusallıktan uzak çok güçlü bir iman gerekir. İşte Firavun'un karısı da böyle bir ahlaka ve kamil imana sahip olması nedeniyle akılcı bir yöntem izlemiş ve kendini sezdirmeden Firavun'un sarayında gizlice iman eden mümin bir kadın olarak yaşamıştır ve alemlerin kadınlarına örnek verilmekle şereflendirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. Hani demişti ki, Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar. Tahrim suresi 11. Firavun'un karısı büyük bir zenginliğin içinde olmasına rağmen dünyevi hırslara kapılmamış, sadece Allah için yaşayacağı bir hayatı tercih etmiş, Allah'ın hoşnutluğunu, rızasını her şeyin üzerinde tutmuştur. Bu yüzden de Allah'a boyun eğiciliği, tevekkülü, üstün sabrı ve olgunluğu ile peygamber olmadığı halde bütün insanları örnek olarak Kur'an'da zikredilmiş değerli bir Müslüman kadındır. Sihirbazların imanı. Hazreti Musa, Firavun'a Allah'ın varlığını açıklayıp ardından da Allah'ın mucizelerini gösterdiğinde Firavun kibirlenmiş ve aslında Hazreti Musa'yı küçük düşürmeyi planladığı için onu en güvendiği büyücüleriyle karşı karşıya getirebileceği bir yarışma düzenlemişti. Firavun, İsrailoğullarının Hazreti Musa'dan etkilendiğini ve ona inanmaya başladığını sezdiği için Hazreti Musa'nın gösterdiği mucizeleri halka bir büyücü hilesi olarak göstermeyi amaçlamıştı. Firavun muhtemelen Mısır halkının tümünün Allah'a iman etmesinden ve batıl dinlerini terk etmesinden tedirgindi. Tek amacı kendi sistemini devam ettirebilmek olduğundan adil süsü verilmiş hileli bir oyunla sistemini koruyabileceğini ve hatta sağlamlaştırabileceğini zannetmişti. Belirlenen gün geldiğinde Hazreti Musa ve büyücüler halkın toplandığı bir meydanda karşı karşıya geldiler. Büyücüler güçlerini göstermek için asalarını fırlattılar. Yaptıkları sihirin etkisiyle asalar insanlara doğru koşar gibi göründü. Hazreti Musa asasını fırlatınca ise Allah'ın izniyle asa büyücülerin kurduğu düzeni yuttu. Olayların akışı Kur'an'da şöyle anlatılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, ey Musa, ilkin sen mi atmak istersin yoksa biz mi atalım? Musa, siz atın dedi. Asalarını atıverince insanların gözlerini büyüleyiverdiler. Onları dehşete düşürdüler ve ortaya büyük bir sihir getirmiş oldular. Biz de Musa'ya asanı fırlatıver diye vahyettik. O da fırlatıverince bir de baktılar ki o bütün uydurduklarını derleyip toplayıp ütüyor. Böylece hak yerini buldu. Onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak ters yüz çevrildiler. Araf suresi 115-119. Bunun üzerine Hazreti Musa'nın gerçeği söylediğini anlayan büyücüler Allah'a iman ettiler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Anında büyücüler secdeye kapandılar ve alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Şuara suresi 46-48. Hazreti Musa'nın sihirbazların yaptıklarını geçersiz kılması ve sihirbazların da onun üstünlüğünü kabul ederek iman etmesi Firavun için büyük bir yenilgiydi. Bu yüzden Firavun'un tepkisi çok sert oldu. Çünkü hem halkın gözü önünde küçük düşmüş, hem önemli bir gücünü yitirmiş, hem de kendi sistemine karşı büyük bir tehlike olarak gördüğü Hazreti Musa önemli bir galibiyet elde etmişti. Sonuç olarak iman eden büyücülerin çok ağır bir cezaya çarptırılmasına karar verdi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona inandınız, öyle mi? Şüphesiz o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. O halde ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dallarında sallandıracağım. Siz elbette hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız. Taha suresi 71. Sihirbazlar ise Firavun'un zorbalığını bilmelerine ve bu ağır tehditlerine rağmen Allah'ın varlığını anladıkları an iman etmişler ve secdeye kapanmışlardır. Hiçbir bahane öne sürmeden, menfaat hesapları yapmadan Firavun'a karşı Hazreti Musa'nın tarafına geçerek onu desteklemişlerdir. Hazreti Musa'nın karşısına çıkmaları ve ona karşı mücadele etmeleri konusunda da Allah'tan af dilemişlerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih edip seçmeyiz. Neyde hükmünü yürütebileceksen durmaksızın hükmünü yürüt. Sen yalnızca bu dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin. Gerçekten biz Rabbimize iman ettik. Günahlarımızı ve sihir dolayısıyla bizi kendisine karşı zorlayarak sürüklediğin suçumuzu bağışlasın. Allah daha hayırlıdır ve daha süreklidir. Taha suresi 72-73. İşte burada kayıtsız şartsız Allah'a teslim olmanın daha ilk anda bile insana kazandırdığı şahsiyet, güç ve kararlılık diğer bir deyişle imani olgunluk görülür. Eğer sihirbazlar Firavun'un düzenine göre bir çıkar hesabı yapmaya kalkışsalardı asla böyle bir tavır gösteremezlerdi. Çünkü görünüşte yaşadıkları mevcut ortamda iman etmeleri dünyevi menfaatleriyle çatışıyordu. Ancak elbette Allah'ın varlığına iman eden bir insan için bütün bu tehlikeler geride kalır. Çünkü Allah bütün bu sayılan olaylara hükmeden her şeyin üzerinde olan güçtür. Kamil imanda Allah'a belirli şartlara bağlı olarak kul olunmaz. Çünkü gerçek iman hiçbir koşula bağlı olmayan imandır. Sihirbazların gösterdikleri de Allah'a ve dine samimi yaklaşan, hiçbir şarta bağlı olmayan kamil bir imandır. Bağ sahibi. Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iki kişinin arasında yaşanan bir olayı vahyetmiştir. Böylece asırlar önce yaşanmış olan bu iki adamın örneği kıyamete kadar tüm insanlara ulaşmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara iki adamın örneğini ver. Onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık. İkisinin arasında da ekinler bitirmiştik. İki bağ da yemişlerini vermiş, ondan verim bakımından hiçbir şeyi noksan bırakmamış ve aralarında da bir ırmak fışkırtmıştık. İkisinden birinin başka ürün veren yerleri de vardı. Kehf suresi 32-34. İşte bu kişilerden birinin sergilediği karakter, Kur'an'a ibret alınacak bir karakter olarak geçerken, diğerinin itidalli tavrı da bir kamil iman örneği oluşturmuştur. Mal bakımından zengin olan kişi, bu zenginliğinden kaynaklanan, kendinden son derece emin bir şımarıklık içindedir. Bahçesinin verimli olması ve görünümünün güzelliği, onun kendine olan güveninin temel dayanağıdır. Sırf yanındaki kişiden daha zengin ve güçlü olduğunu düşündüğü için normal koşullarda yapamayacağı bir büyüklenme ve azamete kendince hak bulmuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki, ben mal bakımından senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da daha güçlüyüm. Kehf suresi 34. Bu adam bağının güzelliğini ve bereketini gördüğünde güçlü olmak için Allah'a ve onun dinine ihtiyacı olmadığı zannına kapılmış ve kendinden son derece emin ve akılsızca bir üslup kullanmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendi nefsinin zalimi olarak böylece bağına girdi ve bunun sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum dedi. Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım. Kehf suresi 35-36. Allah'ın ayette de dikkat çektiği gibi bağ sahibi bağına neredeyse sonsuzluk atfetmiş ve hiçbir gücün onu yok edemeyeceğini düşündüğünü de açıkça ifade etmiştir. Oysa bu bakış açısının kendisine nasıl bir son hazırladığını fark edememiştir ki Allah bu cahilce büyüklenmesinden ve müstaniyetinden dolayı ondan kendi nefsinin zalimi olarak bahsetmiştir. Allah bu adamın yanı sıra ikinci bir bağ sahibinden bahseder. Bu kişi de mülk sahibidir ve zengindir. Ancak diğeri kadar değil. Fakat sahibi olduğu zenginlik inancını ve karakterini etkilememiştir. Bu nedenle arkadaşının üzerindeki inkarı fark etmiş ve ona şu şekilde cevap vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün, eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'ı inkar mı ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman maşallah, Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? eğer beni mal ve çocuk bakımından senden daha az güçte görüyorsan. Kehf suresi 37-39. Ve ayetin devamında da arkadaşının malından dolayı azgınlaşmasını hemen uyarmış ve Allah'ın verdiği malla Allah'a karşı büyüklenmemesini öğütlemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir. Seninkinin üstüne de gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de kaygan bir toprak kesiliverir. Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Derken onun ürünleri afetlerle kuşatılıverdi. Artık o uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını esefle ovuşturuyordu. O bağın çardakları yıkılmış durumdaydı. Kendisi de şöyle diyordu. Keşke Rabbime hiç kimseye ortak koşmasaydım. Allah'ın dışında ona yardım edecek bir topluluk yoktu. Kendi kendine de yardım edemedi. İşte burada bu durumda velayet, yardımcılık, dostluk hak olan Allah'a aittir. O sevap bakımından hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır. Kehf suresi 40-44. İtidalli bağ sahibinin gösterdiği ahlak Allah'ın beğendiği ahlak modelidir. Sahip olduğu mantık, olaylara bakış açısı ve üslubu kamil imana dair alametlerdir. Bu yüzdendir ki Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu olayı tüm müminlere örnek olarak anlatmasını emretmiştir. Diğer bağ sahibinin sergilediği kötü ahlak ise kamil iman sahibinin ahlakındaki üstünlüğün böyle bir kıyasla ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Sonuç. Kitabın başından bu yana sadece iman ettik demenin ya da din ahlakına bir ucundan sarılmanın yeterli olmayacağını, Allah'ın makbul gördüğü modelin yarışıp öne geçmek, takva sahibi müminlere örnek olmak, her an üstün bir ahlak sergilemek olduğunu açıklamaya çalıştık. Müminleri Allah'tan güçleri yettiğince korkmaya, kendilerini asla yeterli görmemeye ve her an Allah'ın rızasını aramaya, vicdanlarını son sınırına kadar kullanmaya çağırdık. Ancak burada önemli bir konu daha vardır. Kamil iman sahibi olmak, uzun uğraşılar sonunda elde edilebilecek bir şey değildir. Allah bir ayette, "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve seni kolay olan için başarılı kılacağız" şeklinde bildirmektedir. İnsan, kamil anlamda bir imana kısa sürede ulaşabilir. O güne kadar nasıl bir yaşam sürmüş olursa olsun, bu bir anlık kararı ile hayatının geri kalan bölümünü Allah'ın hoşnut olacağı şekilde geçirebilir. Dinin sunduğu güzel ahlakı hiç eksiksiz olarak yaşayabilir. Tüm bunları açıkça belirttikten sonra şimdi de herkesi bu konuda acele davranmaya ve ertelememeye çağırıyoruz. Çünkü insana tanınan süre kısadır. İnsan bu dünyada belki bir göz açıp kapama veya bir günün birazı kadar bir süre yaşam sürecektir. Bu durumda kendisine tanınan bu sınırlı süre içerisinde zamanla yarışmalı ve güzel davranışlarda bulunarak kamil imanı yaşamakta acele etmelidir. Allah bu sürenin sonunda takvada kararlılık ve süreklilik gösteren, yarışıp öne geçen, kendisine yakınlaşmakta acele eden kullarına cenneti vaat etmiştir. Ki orada onlar peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte olacaklar ve hepsinden önemlisi Rabbimize kavuşmuş olacaklardır. Allah orada onlara bir de sözlü bir selam olduğunu müjdelemektedir ki müminler için bu olabilecek en güzel karşılıklardan biridir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki bugün cennet halkı sevinç ve mutluluk dolu bir meşguliyet içindedirler. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde, tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Orada taptaze meyveler onların ve istek duymakta oldukları her şey onlarındır. Çok esirgeyen Rab'den onlara bir de sözlü selam vardır. Yasin suresi 55-58. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular ve doğrulayanlar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar. Bu fazl, bol ihsan Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Nisa suresi 69-70. Gelin siz de bu karşılığa kavuşmak, Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmış olarak sizin için hazırlanan cennetlerde peygamberler ve kamil iman sahibi müminlerle konaklamak için acele edin. Kamil imanı en güzel şekilde yaşayarak tüm Müslümanlara ayetlerde belirtildiği gibi takvada önder ve örnek olun. Allah Kur'an'da kurtuluş bulmak isteyen tüm insanları bu ahlakı yaşamaya davet etmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onun üstünde sağır ve körler olarak kapanıp kalmayanlardır. Ve onlar ve bizi takva sahiplerine önder kıl diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en güzel yerinde odalarla ödüllendirilirler ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. O ne güzel bir karargah ve ne güzel bir konaklama yeridir. Furkan Suresi 73-76. Kur'an'da kamil iman sahipleri. Kamil iman sahiplerinin Kur'an'da bildirilen vasıflarından bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar iman edenler ve Allah'tan korkup sakınanlardır. Yunus Suresi 63. İmanlarını zulümle karıştırmayanlar. Enam Suresi 82. Ondan içleri titreyerek korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Ahzab Suresi 39. Ve onlar onun haşmetinden içleri titremekte olanlardır. Enbiya Suresi 28. Bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar. Ahkab Suresi 13. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Ali İmran Suresi 173. Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Haç Suresi 35. Rablerinden içleri saygıyla titrer, kötü hesaptan korkarlar. Rad Suresi 21. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Nur Suresi 55. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değer satın almazlar. Ali İmran Suresi 199. Onlar, müminler ise hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döndürüleceklerini bilirler. Bakara Suresi 46. Onlar din gününü tasdik etmektedirler. Me'ariç Suresi 26. Onlar gayba inanırlar. Bakara Suresi 3. Kıyamet saatinden içleri titremekte olanlardır. Enbiya Suresi 49. Ve yine onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler. Bakara Suresi 4. Ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Bakara Suresi 4. Kitaba sımsıkı sarılanlar. Araf Suresi 170. Namazı dosdoğru kılarlar. Bakara Suresi 3. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Müminun Suresi 2. Onlar namazlarını da titizlikle koruyanlardır. Müminun Suresi 9. Ki onlar namazlarında süreklidirler. Me'ariç Suresi 23. Rablerine korku ve umutla dua ederler. Secde Suresi 16. Rablerine tevekkül ederler. Nahl Suresi 42. Ve onlar ırzlarını koruyanlardır. Müminun Suresi 5. Onlar zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir. Müminun Suresi 4. Onlar ki mallarını gece, gündüz, gizli ve açık infak ederler. Bakara Suresi 274. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Rad Suresi 22. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü, misakı bozmazlar. Rad Suresi 20. Bir de onlar kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde harfiyen riayet edenlerdir. Me'ariç Suresi 32. Ki onlar, o peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ edenler. Ahzab Suresi 39. Kötülüğü iyilikle savarlar. Rad Suresi 22. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Tevbe Suresi 71. Şahitliklerinde dosdoğru davrananlardır. Me'ariç Suresi 33. Gönülden boyun eğenler. Ali İmran Suresi 17. Ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Ali İmran Suresi 17. Bir de onlar yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmeyenlerdir. Ali İmran Suresi 135. Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Müminun Suresi 3. İşleri kendi aralarında şura ile olanlar. Şura Suresi 38. Ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Şura Suresi 39. Doğru olanlar. Ali İmran Suresi 17. Kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler. Haç Suresi 35. Onlar Allah'tan bir fazlı, lütuf ve ihsanı ve hoşnutluk arayıp isterler. Fetih Suresi 29. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler. Ali İmran Suresi 16. İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Müminun Suresi 61. Belirtileri secde izinden yüzlerindedir. Fetih Suresi 29. İşte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Beyine Suresi 7. İşte onlar cennetler içinde ağırlananlardır. Me'ariç Suresi 35. Kamil iman sahibi bir mümin nasıl bir Allah inancına sahiptir? Allah'tan başka bir ilah olmadığını, her şeyi yaratanın Allah olduğunu, her işi evirip çevirenin Allah olduğunu, tüm kalplerin ancak Allah'ın kontrolünde olduğunu, Allah'ın her şeyi sarıp kuşatan olduğunu, kaderi belirleyen olduğunu, her şeye gücü yeten ve dilediğini yapan olduğunu, her şeyden haberdar olduğunu, her şeyi işitip gördüğünü, her şeyin üzerinde gözetici ve koruyucu olduğunu, gaybı bildiğini, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını ve bütün eksikliklerden uzak olduğunu, doğurmamış ve doğurulmamış olduğunu, şaşırmayan ve unutmayan olduğunu, mülkün tek sahibi olduğunu, her şeyin tek varisi olduğunu, daima diri olduğunu, izzet ve şerefin tek sahibi olduğunu, daima üstün ve galip gelen olduğunu, en güzel isimlerin sahibi olduğunu, hüküm ve hikmet sahibi olduğunu, kullarına şah damarından daha yakın olduğunu, kalplerinden geçirdikleri en ufak şeyleri dahi bildiğini, gizlinin gizlisini bilen olduğunu, sonsuz adaletli olduğunu, merhametlilerin en merhametlisi olduğunu, kullarına karşı çok bağışlayıcı olduğunu, kullarını çok seven olduğunu, tevbeleri kabul eden olduğunu, samimi duaya karşılık veren olduğunu, iyiliğin ve şükrün karşılığını fazlasıyla veren olduğunu, insana her şeyi öğreten olduğunu, uyarıp korkutan olduğunu, ölüleri dirilten ve hesap gününü yaratan olduğunu, dinine yardım edenlere dünyada ve ahirette yardım eden olduğunu, vaadinin hak olduğunu, inkarcılar için cehennemi ve müminler için de cenneti yaratan olduğunu bilen bir Allah inancına sahiptir. Nasıl bir Allah korkusuna sahiptir? Yalnızca Allah'tan korkup yine yalnızca ondan sakınır. Allah'tan başka hiçbir şeyden korku duymaz. Allah'tan güç yetirebildiğince çok korkar. İmanı ve Allah korkusunu kalbe yerleştirenin Allah olduğunu hisseder. Bu korkuyu sadece zorluk ve çaresizlik anlarında değil, her an yaşar. Allah'ın sinelerin özünde olanı ve gizlinin gizlisini bilen olduğunu unutmaz. Kimsenin göremediği yerde de Allah'ın gören olduğunu her an hatırlar. Hesap vereceğini bilerek hareket eder. Haram ve helallere titizlik gösterir. Yaptığı her şeyin temeli bu korku üzerine kuruludur. Yapılan her işte Allah'a yönelip döner. Tek cezalandıranın Allah olduğunu hisseder. Allah'ın makamından, tehdidinden ve cehennem azabından korku duyar. Daha önce gelip geçenlere Allah'ın verdiği azapları unutmaz. Saygı dolu, içleri titreyen ve şiddetli bir Allah korkusuna sahiptir. Nasıl bir imana sahiptir? Yalnız Allah korkusuna ve Allah sevgisine dayalı. Yalnızca Allah'a ibadet ettiren, Allah'ı her şeyin üzerinde tutmayı sağlayan, Allah'tan başka ilah aramayan, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayan, her şeyin Allah'tan olduğunu bilen, Allah'ın her zaman onun yanında olup yaptıklarını gördüğünü bilen, hayatının her anında asıl hedefini Allah'ın rızasını kazanmak olarak belirleyen, tüm hayatı Allah için yaşamayı gerektiren, Allah'ın sınırlarını titizlikle korumayı sağlayan, Allah'ın karşısında acizliğini çok iyi bilmesini sağlayan, Allah'ın ayetlerine gönülden boyun eğici bir tavır sağlayan, sadece Allah'a güvenip dayanmayı sağlayan, yardımın ancak Allah'tan olduğunu kavratan, daima Allah'ı anmayı sağlayan, Kur'an'a kuvvetle bağlanmayı getiren, Allah'ı asla nankörlük ettirmeyen, kıyamet gününe kesin bir bilgiyle iman ettiren, ahiretin varlığına kesin olarak inandıran, dünya hayatına aldanmayı engelleyen, gelecek endişesini ortadan kaldıran, her işte bir hayır olduğunu her an hissettiren, her işte Allah'a yönelip dönmeyi sağlayan, sahip olunan tüm özelliklerin Allah'tan olduğunu unutturmayan, Allah'a, hükümlerine ve elçilerine gönülden bir itaat sağlayan, şeytanın etkisine izin vermeyen, her an vicdanın sesiyle hareket etmeyi sağlayan, katıksız, sadece Allah'a yönelmiş bir ruh hali veren, sadece Allah'ı ve inananları dost edinmeyi sağlayan, Allah'a yakınlaşmak için çok şiddetli bir çaba harcatan, Allah'a her an şükredici olmayı sağlayan, gizli ve açık infak etmeyi unutturmayan, her güçlüğe sabredebilecek, kesinlikle yılmayan bir kararlılık veren, üstün bir ahlak kazandıran, gösterilen mümin alametlerinde süreklilik sağlayan, takvada yarışıp öne geçiren bir imana sahiptir. Nasıl bir kader anlayışına sahiptir? Her şeyin bir kader ile yaratıldığını, doğumdan ölüme kadar her olayı Allah'ın özel olarak planladığını, her olayın ancak Allah'ın takdir ettiği zamanda gerçekleşeceğini, Allah'a karşı kalbi tam tatmin bulmuş olarak bağlanmak gerektiğini, gönülden boyun eğici olmanın makbul olduğunu, Allah'ın tüm zamanları tek bir an içinde gördüğünü, katıksızca sadece Allah'a teslim olmanın gerekliliğini, her ne yaparsa yapsın sonucu belirleyecek olanın Allah olduğunu, Allah'a tam teslimiyet gösterdiği takdirde asla mahzun olmayacağını, Allah'ın yarattığı her görüntüden razı olması gerektiğini bilir. Başına gelen her şeyin Allah'tan olduğunu bildiği için heyecana kapılmaz. Üzüntü ya da sıkıntıya düşmez. Paniğe kapılmaz. Umutsuzluğa düşmez. Sıkıntı ve stres yaşamaz. Endişeli bir ruh haline girmez. Kızgınlık duymaz. Keşke demez. ani ve aşırı tepkiler vermez. Ölüm karşısında üzüntü duymaz. Elinden gidene ve kendisine isabet edene üzülmez. Nasıl bir düşünce yapısına ve nasıl bir akla sahiptir? Kur'an'ı gerektiği gibi iyice düşünen, her şeyi Kur'an mantığıyla değerlendiren, her şeyi pozitif düşünen, vicdanın yönlendirdiği şekilde hareket eden, her şeyi kaderde Allah'ın takdir ettiği şekilde meydana geldiğini bilerek düşünen, her olayın ardında gizlenen hayır ve hikmeti görmeye çalışan, ayaktayken, otururken, yatarken her an daima Allah'ı düşünen, Allah'ın varlığını ve yaratışındaki sanatı derin derin düşünen, öncelikli olarak Allah'ın dikkat çektiği konuları ve iman hakikatlerini araştırıp düşünen, sorularının cevaplarını sadece Kur'an'da bulan, aksamalar karşısında çözümü hep Kur'an'da arayan, daima dinin lehine düşünen, vesvese geldiğinde şeytandan olduğunu düşünüp Allah'a sığınan, müminler hakkında hüsnü zanla düşünen, başkalarının ihtiyaçlarını düşünebilen, aciliyetli konuları tespit edip onlara öncelik verebilen, hak ile batılın arasında Kur'an'a uygun kıyaslar yapabilen, temiz bir akıl ile düşünebilen, kendi yaratılışını düşünen, kıyameti düşünen, hesap gününü düşünen, cenneti ve özellikle de cehennemi düşünüp öğüt alan, kendisine yöneltilen öğütleri iyice düşünen, kendi nefis muhasebesini iyi yapabilen bir akıl ve düşünce yapısına sahiptir. Nasıl bir sevgi anlayışına sahiptir? Allah'ı herkesten ve her şeyden fazla sever. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu sevgi, tüm inananlara duyduğu sevginin üstesindedir. Müminlere olan sevgisi Allah'ın rızasına dayalı bir sevgidir. En çok sevdiği kişiler Allah'ın rızasını kazanmaya en çok çaba harcayan, en takva sahibi olduğunu umduğu kişilerdir. Dünya hayatının süslerine karşı tutkulu bir sevgi hissetmez. İşlediği hayırların karşılığında Allah'ın sevgisi dışında hiçbir ücret istemez. Allah'a ve elçisine karşı, baş kaldıranlara karşı asla bir sevgi duymaz. Bir şeye karşı duyduğu sevgi ve ihtiyaç o konuda fedakarlık göstermesini engellemez. Nasıl ve neler hakkında konuşur? Allah'ı en güzel isimleriyle tesbih eder. Sözün en güzelini söyler. Gelecekte olacak bir olay için her zaman için Allah dilerse anlamındaki inşallah kelimesini kullanır. Allah'ın sanatını yansıtan her güzelliği gördüğünde maşallah diyerek Allah'ın şanını yüceltir. Allah'ın en hoşnut olacağını umduğu sözü söyler. Konuşmalarında ayetleri hatırlatarak konuşur. Hikmetli konuşur. Kısa, özlü ve anlaşılır konuşur. Boş ve yararsız konuşmalar yapmaz. İhtiyaca yönelik konuşur. Yalan söz söylemez. Anne ve babasına karşı öf bile demeyecek kadar saygılı konuşur. Yumuşak söz söyler. Konuşmalarıyla karşı tarafa güvenilir olduğunu hissettirir. Olabildiğince samimi, sade, içinden geldiği gibi konuşur. Gizli konuşmalardan kaçınır. Söylediği sözün ne anlama gelebileceğini bilerek ve iyi düşünerek konuşur. Öğüt vererek konuşur. Bir eve girdiğinde önce Kur'an'da belirtildiği gibi selam sözünü söyler. Cahillerle karşılaştığında onlarla cahilce söze dalmaz, selam diyerek geçer. İftira içeren bir söz söylemez ve bu tarz konuşmalara katılmayarak onurlu olarak geçer. İyi ve güzel tavırları teşvik edecek ve kötü davranışlardan kaçındıracak şekilde konuşur. Sesinde orta bir yol tutar, bağırarak konuşmaz. Ağzından çıkan her sözden sorumlu olduğunu bilir. Boş ve gereksiz amaçlar için yemin edip durmaz. Konuşmalarında kimseyi ayıplayıp kötülemez, dedikodu yapmaz. Vicdanı harekete geçirecek etkili sözler söyler. Nasıl ve nelere dua eder? Her şeyde Allah'a dönüp yönelerek, yalnızca Allah'a dua ederek ve yalnızca ondan yardım dileyerek, Allah'ın her duaya icabet eden olduğunu bilerek, Allah'ın şah damarından daha yakın olduğunu ve her düşündüğünü anında duyduğunu bilerek, Allah'ı en güzel isimleriyle tesbih ederek ve bu isimlerin anlamlarını derin derin düşünerek, dua ederken Allah'tan istekte bulunma konusunda sınır koymayarak, duanın bir şekli olmadığını, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her hareketin bir dua olduğunu bilerek, dua etmek için özel bir mekan ve yere gerek olmadığını, her zaman, her yerde dua edebileceğini bilerek, Allah'a karşı olabilecek en saygılı şekilde dua eder. Sadece sıkıntı ve ihtiyaç içindeyken değil, bolluk ve nimet içerisindeyken de dua eder. Dualarının arkasından verilen nimetlere nankörlük etmez. Duası samimi ve içtendir. Allah'a yalvara yalvara için için dua eder. Gösteriş için dua etmez. Korku ve umut taşıyarak dua eder. Kendisi için olduğu kadar, hatta daha da fazlasıyla peygamberler ve diğer müminler için de dua eder. Müminlerin sağlığı, güvenliği, rahatı, zenginliği ve gücü için dua eder. Allah'a yakınlaşmak, başarılı olmak, din ahlakını en iyi şekilde yaşayabilmek ve güzel ahlakta sabır gösterebilmek için dua eder. Dünyada ve ahirette Allah'ın en güzelini vermesi, nimetlerini artırması için dua eder. hiç kimsenin müminlere zarar vermemesi için dua eder. Düşmanlarının hor ve aşağılık kılınmaları ve yaptıklarının karşılığını bulmaları için dua eder. Kur'an'da yer verilen peygamber dualarını kendisine örnek alır. Dualarının sonunda, "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." diyerek Allah'ı tesbih eder. Darwinizm yani evrim teorisi yaratılış gerçeğini reddetmek amacıyla ortaya atılmış ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı Darwinizmin geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini artık yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar. Evrim teorisinin çöküşünü ve yaratılışın delillerini diğer pek çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu taşıdığı büyük önem nedeniyle burada özetlemekte yarar vardır. Darwin'i yıkan zorluklar. Evrim teorisi tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir öğreti olmasına karşın kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine karşı çıkıyordu. Darwin'e göre tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişmelerle farklılaşmışlardı. Darwin'in teorisi hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu. Kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir mantık yürütmeydi. Hatta Darwin'in kitabındaki teorinin zorlukları başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği gibi teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. Darwin teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyordu. Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim Darwin'in umutlarının tam aksine teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıştır. Darwinizmin bilim karşısındaki yenilgisi 3 temel başlıkta incelenebilir. 1. Teori hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açıklayamamaktadır. 2. Teorinin öne sürdüğü evrim mekanizmalarının gerçekte evrimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur. 3. Fosil kayıtları evrim teorisinin öngörülenin tam aksine bir tablo ortaya koymaktadır. Bu bölümde bu 3 temel başlığı ana hatlarıyla inceleyeceğiz. Aşılamayan ilk basamak hayatın kökeni. Evrim teorisi tüm canlı türlerinin bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia eder. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunmadığı teorinin açıklayamadığı sorunlardandır. Ancak tüm bunlardan önce iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o ilk hücre nasıl ortaya çıkmıştır? Evrim teorisi yaratılışı reddettiği, hiçbir doğaüstü müdahaleyi kabul etmediği için o ilk hücrenin hiçbir tasarım, plan ve düzenleme olmadan doğa kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır. Hayat hayattan gelir. Darwin kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Orta çağdan beri inanılan spontane jenerasyon adlı teoriye göre cansız maddelerin tesadüfen bir araya gelip canlı bir varlık oluşturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday konmuş ve biraz beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı. Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildiğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde ise bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından 5 yıl sonra ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur evrime temel oluşturan bu inancı kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti. Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür. Evrim teorisinin savunucuları Pasteur'un bulgularına karşı uzun süre direndiler. Ancak gelişen bilim canlı hücresinin karmaşık yapısını ortaya çıkardıkça hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçersizliği daha da açık hale geldi. 20. yüzyıldaki sonuçsuz çabalar. 20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attığı bir takım tezlerle canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebileceğini ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı. Maalesef hücrenin kökeni evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır. Oparin'in yolunu izleyen evrimciler hayatın kökeni konusunu çözüme kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en ünlüsü Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği gazları bir deney düzeneğinde birleştirerek bu karışıma enerji ekleyerek proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik molekül sentezledi. O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koşullarından çok farklı olduğu ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı. Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'ın kendisi de kullandığı atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti. Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, Evrimci Earth dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle kabul eder. Bugün 20. yüzyılı geride bırakırken hala 20. yüzyıla girdiğimizde sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız. Hayat yeryüzünde nasıl başladı? Hayatın kompleks yapısı. Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesinin başlıca nedeni en basit sanılan canlı yapıların bile inanılmaz derecede karmaşık yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaşıktır. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler bir araya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir. Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar asla rastlantılarla açıklanmayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taşı olan proteinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali 500 amino asitlik ortalama bir protein için 10 üzeri 950'de 1'dir. Ancak matematikte 10 üzeri 50'de 1'den küçük olasılıklar pratik olarak imkansız sayılır. Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise inanılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin eğer kağıda dökülmeye kalkılsa 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır. Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır. DNA yalnız bir takım özelleşmiş proteinlerin yani enzimlerin yardımıyla eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından eşlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu çıkmaza sokar. San Diego, Kaliforniya Üniversitesi'nden ünlü evrimci Profesör Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder. son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalır. Kuşkusuz eğer hayatın doğal etkenlerle ortaya çıkması imkansız ise bu durumda hayatın doğaüstü bir biçimde yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek en temel amacı yaratılışı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. Evrimin hayali mekanizmaları. Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin evrim mekanizmaları olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen doğal seleksiyon mekanizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının isminde de açıkça anlaşılıyordu. Türlerin kökeni doğal seleksiyon yoluyla. Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam mücadelesi içinde doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı düşüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürüsünde daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik sürüsü hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır. Ama elbette bu mekanizma geyikleri evrimleştirmez. Onları başka bir canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez. Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştirici güce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz demek zorunda kalmıştı. Lamarck'ın etkisi. Peki bu faydalı değişiklikler nasıl oluşabilirdi? Darwin kendi döneminin ilkel bilim anlayışı içinde bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog Lamarck'a göre canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemişlerdi. Yüksek ağaçların yapraklarını yemek için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni adlı kitabında yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara dönüştüğünü iddia etmişti. Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiyle kesinleşen kalıtım kanunları kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon tek başına ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmış oluyordu. Neo-Darwinizm ve mutasyonlar. Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların sonlarında modern sentetik teoriyi ya da daha yaygın ismiyle Neo-Darwinizmi ortaya attılar. Neo-Darwinizm doğal seleksiyonun yanına faydalı değişiklik sebebi olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. Bugün de hala dünyada evrim adına geçerliliğini koruyan model Neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün bu canlıların kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının mutasyonlara, yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia eder. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır. Mutasyonlar canlıları geliştirmezler. Aksine her zaman için canlılara zarar verirler. Bunun nedeni çok basittir. DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B.G. Ranganathan bunu şöyle açıklar. Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getirmeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir. Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu görüldü. Anlaşıldı ki evrim teorisinin evrim mekanizması olarak gösterdiği mutasyonlar gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olaylardır. Elbette tahrip edici bir mekanizma evrim mekanizması olamaz. Doğal seleksiyon ise Darwin'in de kabul ettiği gibi tek başına hiçbir şey yapamaz. Bu gerçek bizlere doğada hiçbir evrim mekanizması olmadığını gösterir. Evrim mekanizması olmadığına göre de evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz. Fosil kayıtları, ara formlardan eser yok. Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır. Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. Bu durumda iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız ara türlerin oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. Örneğin geçmişte balık özelliklerini taşımalarına rağmen bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık, yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar bir geçiş sürecinde oldukları için de sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu teorik yaratıklara ara geçiş formu adını verirler. Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin türlerin kökeninde bunu şöyle açıklamıştır. Eğer teorim doğruysa türleri birbirine bağlayan sayısız ara geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir. Darwin'in yıkılan umutları. Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına rastlanmamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün bulgular evrimcilerin beklediklerinin aksine canlıların yeryüzünde birdenbire eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını gösterir. Ünlü İngiliz paleontolog, fosil bilimci Derek Ager bir evrimci olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder. Sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde türler ya da sınıflar seviyesinde olsun sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Yani fosil kayıtlarında tüm canlı türleri aralarında hiçbir geçiş formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün kendisinden evrimleştiği hiçbir atası olmadan bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması o türün yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir. Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle olmadıysa bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir. Fosiller ise canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıktıklarını gösterir. Yani türlerin kökeni Darwin'in sandığının aksine evrim değil yaratılıştır. İnsanın evrimi masalı. Evrim teorisini savunanların en gündeme getirdikleri konu insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia bugün yaşayan modern insanın maymunsu bir takım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte modern insan ile ataları arasında bazı ara formların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda 4 temel kategori sayılır. 1. Australopithecus 2. Homo habilis 3. Homo erectus 4. Homo sapiens Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına güney maymunu anlamına gelen Australopithecus ismini verirler. Bu canlılar, gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden başka bir şey değildir. Lord Solly Zuckerman ve Profesör Charles Oxnard gibi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar bu canlıların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını gösterir. Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da Homo yani insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre Homo serisindeki canlılar Australopithecus'lardan daha gelişmişlerdir. Evrimciler bu farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu şema hayalidir. Çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır diyerek bunu kabul eder. Evrimciler Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sıralamasını yazarken bu türlerin her birinin bir sonrakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleontologların son bulguları Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını gösterir. Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern zamanlara kadar yaşamışlar. Homo sapiens, Neanderthalis ve Homo sapiens ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır. Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçersizliğini ortaya koyar. Harvard Üniversitesi paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar. Eğer birbiriyle paralel bir biçimde yaşayan 3 farklı hominid yani insanımsı çizgisi varsa o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki bunların biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler. Kısacası medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali bir takım yarı maymun yarı insan canlıların çizimleriyle yani sırf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır. Zuckerman bir de ilginç bir bilim skalası yapmıştır. Bilimsel olarak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dallarına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en bilimsel yani somut verilere dayanan bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda yani en bilim dışı sayılan kısımda ise Zuckerman'a göre telepati, altıncı his gibi duyum ötesi algılama kavramları ve bir de insanın evrimi vardır. Zuckerman yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar. Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da biyolojik bilim olarak varsayılan bu alanlara yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasına girdiğimizde evrim teorisine inanan bir kimse için her şeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür. İşte insanın evrimi masalı da teorilerine körü körüne inanan bir takım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından ibarettir. Darwin formülü. Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında isterseniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia eder. Dolayısıyla bu iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar bir araya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. Şimdi düşünelim. Canlılığın yapı taşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bir araya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını hangi işlemden geçirilirse geçirilsin tek bir canlı oluşturamaz. İsterseniz bu konuda bir deney tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına Darwin formülü adıyla inceleyelim. Evrimciler çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karışımların içine istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları bunların tek bir hücresini bile elde edemezler. Kısacası bilinçsiz atomlar bir araya gelerek hücreyi oluşturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp sonra ard arda başka kararlar alıp elektron mikroskopunu bulan sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise akla tamamen aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, az önceki örnekte olduğu gibi bu gerçeği açıkça gösterir. Göz ve kulaktaki teknoloji. Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir. Gözle ilgili konuya geçmeden önce nasıl görürüz sorusuna kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar gözde retinaya ters olarak düşer. Bu ışınlar buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim. Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır. Işık beynin bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın asla ulaşamadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz. Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın. Sonra başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. Yüzyıldır binlerce mühendis bu netliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın. Bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir. Oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadır. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün değildi. Kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. İşte evrimciler bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın tesadüfen oluştuğunu iddia ederler. Şimdi biri size, odanızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar bir araya geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne düşünürsünüz? Binlerce kişinin bir araya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yapsın? Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet tesadüfen oluşamıyorsa gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dış kulak çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir. Orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır. İç kulakta bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. Gözdeki durum kulak içinde geçerlidir. Yani beyin ışık gibi sese de kapalıdır. Ses giremez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz. Kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir. net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak tüm teknolojiye, bu teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluşur. Veya müzik setini açtığınızda daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kulağı hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz. Ses neyse tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum insan yaratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı olmamıştır. Ancak görme ve işitme olayında tüm bunların ötesinde çok büyük bir gerçek daha vardır. Beynin içinde gören ve duyan şuur kime aittir? Beynin içinde ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuşların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir? İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursunuz. Ancak bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlayamazsınız. Beyinde bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa, buruna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir? Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücrelerine ait değildir. İşte bu yüzden her şeyin maddeden ibaret olduğunu zanneden Darwinist materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu şuur Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın beynin içindeki birkaç santimetre küplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran Yüce Allah'ı düşünüp ondan korkup ona sığınması gerekir. Materyalist bir inanç. Buraya kadar incelediklerimiz evrim teorisinin bilimsel bulgularla açıkça çelişen bir iddia olduğunu gösterir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır. Öne sürdüğü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını gösterir. Bu durumda elbette evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düşünce bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulur. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini bilime saldırı olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden? Bu durumun nedeni evrim teorisinin bazı çevreler için kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanç oluşudur. Bu çevreler materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizmi de doğaya getirilebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin önce materyalist sonra bilim adamı olduğunu şöyle itiraf eder. Bizim materyalizme bir inancımız var. A priori, yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Bu sözler Darwinizmin materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan bir dogma olduğunu açıkça ifade eder. Bu dogma maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin hayatı yarattığına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün, örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu hem akla hem de bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle ilahi bir açıklamanın sahneye girmemesi için bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. Canlıların kökenine materyalist bir ön yargıyla bakmayan insanlar ise şu açık gerçeği göreceklerdir. Tüm canlılar üstün bir güç, bilgi ve akla sahip bir yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır. Evrim teorisi, dünya tarihinin en etkili büyüsüdür. Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin etkisi altında kalmadan sadece aklını ve mantığını kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlar. Az önce de belirtildiği gibi evrim teorisine inananlar büyük bir valilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik bu saçma iddiaya inananlar, bilim adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının güneşe tapmasından, Hz. İbrahim'in kavminin elleriyle yaptıkları putlara, Hz. Musa'nın kavminin altından yaptıkları buzağa tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum Allah'ın Kur'an'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bu insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez. İnanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde perdeler vardır ve büyük azap onlaradır. Bakara suresi 6-7. Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır bununla görmezler. Kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Araf suresi 179. Allah Hicr suresinde ise bu insanların mucizeler görseler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan yukarı yükselseler de mutlaka gözlerimiz döndürüldü. Belki biz büyülenmiş bir topluluğuz diyeceklerdir. Hicr suresi 14-15. Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün bozulmaması ise kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu bu iddialara inanmaları anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atomların ani bir kararla bir araya gelip, olağanüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve şuur gösterip, kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelliğe sahip olan dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatılmış canlıları meydana getirdiğine inanmasının büyüden başka bir açıklaması yoktur. Nitekim Allah Kur'an'da inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kimselerin yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa Firavun'a hak dini anlattığında Firavun Hz. Musa'ya kendi bilgin büyücüleriyle insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz. Musa büyücülerle karşılaştığında büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Musa siz atın dedi. Asalarını atıverince insanların gözlerini büyüleyiverdiler. Onları dehşete düşürdüler ve ortaya büyük bir sihir getirmiş oldular. Araf suresi 116. Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları aldatmacalarla Hz. Musa ve ona inananlar dışında insanların hepsini büyüleyivermişlerdir. Ancak onların attıklarına karşılık Hz. Musa'nın ortaya koyduğu delil onların bu büyüsünü ayetteki ifadeyle uydurduklarını yutmuş yani etkisiz kılmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. biz de Musa'ya asanı fırlatıver diye vahyettik. O da fırlatıverince bir de baktılar ki o bütün uydurduklarını derleyip toparlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu. Onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak ters yüz çevrildiler. Araf suresi 117-119. Ayetlerde de bildirildiği gibi daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve büyü bozulduğunda küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklar. Ben kendim evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır. Bu gelecek uzakta değildir. Aksine çok yakın bir gelecekte insanlar tesadüflerin ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu şiddetli büyü büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sırrını öğrenen birçok insan bu aldatmacıya nasıl kandığını hayret ve şaşkınlıkla düşünmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki sen yücesin. Bizi öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Bakara suresi 32.